Mopushane Çeşmesi 19. ayrım sayfa 322. 51. madde. Sabah olur olmaz bütün koğuşlar, bahçeler, revir, kantin, avlu baştan başa süpürülüp temizlenir. Çıkan çöpler tenekelerle nizamiyenin yanındaki büyük sandığa doldurulurdu. Kadınlar koğuşunun çöpünü Fesliyan Hüsnü gelip alırdı. Bahçe kapısının iç tarafındaki çöp tenekelerini her sabah omuzuna vurur, birer birer nizamiyeye taşırdı. Fesliyan Hüsnü'nün kadından, kızdan yana pek tasalı olmadığını bildikleri için koğuş bahçesine girmesinde de sakınca görmezlerdi. Kimi vakit kadınların gardiyanı Zebani Zeynep'le beraber bazen de yalnız gelirdi. Yalnız geldiği vakitler bahçe duvarının dibine çömelir, fitnatın bafrasından bir cigara sarar, hem dumanını tüttürür hem de kadınlara erkekler koğuşundan havadis verirdi. Hüsnü'yü uysal halden anlar, idare etmesini bilir, babayani buldukları için severlerdi. O da ablalarına elinden gelen her yardımı yapmak isterdi. Kantine kadar koşup bir kilo gaz yağı alıverir, kadınlar koğuşunun bahçesini süpürüverir, Nideli Seher'in leğenini hayıma lehimlettiriverir, kaşar melahate sokaktan mecmua aldırtır, uzun lafın kısası kimi vakit açıkça, kimi vakit kaçamak onların her derdine çare bulmaya çalışırdı. O sabah gene çöp almaya gelmişti. Seher bulaşıkhanenin önünü süpürüyordu. "Az bekle yamuk oğlan," dedi. Hüsnü gene her günkü yerine yalağın yanına çöktü. Bir yandan koltuğunun altını kaşıyor, bir yandan da karşıki duvarın dibinde pirinç ayıklayan kaşar melahati seyrediyordu. Melahat tahta bir iskemlenin üstüne oturmuş, dallı entarisi adam akıllı gerildiği için baldırlarının biçimi iyice meydana çıkmıştı. Hüsnü'nün salyası kucağına damlarken Seher karşıdan seslendi. "Ulan bitisemiz sığırtmaç, az bekle diyorum ya." "Bekliyorum ablacığım, canın sağ olsun." "Ne dikiyorsun gözünün akını karının mezellettesine? Bir çıkarın varsa bana de. Ben adama biberin keskinliği yediririm lan." "Yok vallahi Seher abla, göğnümde kötülük yok. Uykusuzum da dalı dalı veriyorum." "Dalıyorsun emme, yufkanın hasını dalıyorsun. Döndür kafanı öte yana. Bu govuşun namusu benden sorulur." "Ayıp ettin vallahi Seher abla. Demek bir senedir senin çöpünü boşuna almışız. Lan sana çöp alma mı diyorum? Senin alacağın çöpün kutusu o yana değil." Konuşmaları kaşar melahatle duydu. Meydancı Seher'in kendiliğinden her işi burnuna sokması onun da canını sıkmıştı. Kucağındaki tepsiyi yere bırakarak ayağa kalktı. İki elini kalçasına dayayıp, "Sen çok oluyorsun artık," dedi. "Vallahi açtırma ağzımı, sonrası fena olur." "Fenası neymiş? Ne olacağımış? Mayasılın azmışı sirkeden korkmaz. Bezlerini ben yıkıyorum. Senin kaç mecitlik fışır olduğunu bilmez miyim? El alemin erkek mahkumuna baldır titretir, soram da bana hasbilik satar." Kaşar melahat büsbütün çileden çıktı. "Kör olası acuze. Dün gece herkes yattıktan sonra pencereden jandarma Ramazan'a memelerini sıktırdığını görmedin mi sanıyorsun? Vallahi Zeynep ablaya bir çift laf söylerim, yedi ceddine tövbe edersin. Açtırma kutuyu." İşin kavgaya doğru gittiğini gören İmanım Ali'ye araya girdi. "Susun ikiniz de reziller," dedi. "İki paralık bir erkek görünce mayanız ekşimeye başlar. Adam her sabah gelip çöpümüzü götürüyor. Şıllık, dibinden kavun suları sızan tenekeleri nizamiyeye sen taşır mısın?" Onlar çene dalışı yaparlarken yanık Zeliha yavaş yavaş Hüsnü'ye sokuldu. "Sen aldırma kardeşciğim o yırtıklara," dedi. "Onlar böyel tanrının günü birbirlerini yerler." Sonra sesini biraz daha alçaltarak, "Arif'ten haber var mı?" dedi. O zaman Hüsnü etrafına bakındı, parmaklarının arasında kısılı duran kat kat olmuş bir kağıdı usulcana Zeliha'ya uzattı. "Sana şu mektubu yazdı. Çok çok selamı var. Gerdanından öpüyor. Yarın sabah 2,5 kağıt yollayacak. Bugün dertleştiremedi." Zeliha kimseye belli etmeden mektubu kapıp koynundan içeri attı. Tasalı bakışlarını ötekilerden gizlemeye çalışarak, "Arife de ki, Zeliha'nın nüfusunu memleketten istetmiş de o güne kadar gelirmiş de. Nüfusu gelir gelmez belediyeye gönderip kağıtları hazırlatacakmış de. Peki ablacığım." Öte yandaki kavga uzadıkça uzuyordu. Melahat'le Seher birbirlerine karşı durmadan şecaat arz ediyorlardı. Fesliyan Hüsnü çöp tenekelerinden birini omuzladığı gibi dışarı çıktı. Zeliha da heyecanla helaya koştu. Arifçiğinden gelen mektubu koynundan çıkardı, küçücük pencereden gelen ışıkta satırları hecelemeye başladı. "Ciğerimin köşesi, bu seferki mapusluk bana çok koydu. Velakin seni düşündüğüm vakitler burnumun direği sızlıyor. Zelihacığım, bir tanem, dişini sık. Hakim zaten sana verse verse en kabadayısı 6 ay verecek. Bunun da yarısından çoğu geçti, üst tarafı da geçer. Sen hakime söyleyeceğin lafları iyi tasarladın mı? Bizim burada kanundan yana ekstra bir arkadaş var. Sen şimdi mahkemede demeliymişsin ki ırza ve namusa tasakki suçunun nefsi müdafaaya tesiri büyüktür. Ben namusu için yaşayan bir kadın olduğuma binaen ceza kanunundan son derece tenzilat yapmak lazımdır. Maddesi de 51'miş. 51'i iyi aklında tut. Ve de ki hangi kadın namusuna toz kondurur de. Sizin yüksek vicdanınıza de. Efendime söyleyeyim, eğer kanun bana bir gün bile ceza verirse adaletin bundan son derece müteessir olacağına %100 şüphe edemem de. Anladın mı? Zelihacığım, senin hayalin beni mahvetti. Hala da etmekte. Salim enişte bu hafta gelince kağıtları astıralım artık. Mahkemede 51'i unutma. Ben namusu için yaşayan bir kadınım de. Nikah işi çok sürmezmiş. Eniştenin zaten belediyede pistonu var. Çabuk yoluna koyar işi. Sen mahkemede namus meselesini unutma. Maddesi de 51. maddedir. Açıkça söyle. Ben namusuma toz kondurmam de. Aile kadınına tecavüz etmek isteyen, eğer kadın herifi çekip vursa bile hiçbir ceza lazım gelmez. Bunu söyle. Zelihacığım, nüfusunu çabuk getirt. Bu işi de yoluna koyalım, anladın mı? Mahkemede nefsi müdafaayı unutma. 51. maddedir. Ah senin o yumuk yumuk. Neyse hadi. Beni dinden imandan çıkarma. Ama biliyor musun, mapustan çıkınca seni yiyeceğim. Bunu da böylece zihnine yerleştir. Acele cevabını beklerim. Yarın sana helalinden 2,5 kağıt da yollayacağım. Haftaya bir de çorap yollayacağım. 51. maddeyi unutma. Canımın ciğerimin sultanı Zeliham. Fesyan Hüsnü kadınların bütün çöplerini taşıdıktan, avluyu tertemiz süpürdükten sonra yorgun argın koğuşa döndü. O gün keyfinden ağzı kulaklarına varıyordu. Hırbo Niyazi'ye uzaktan seslendi. Sade suya kabak zade, yakın gel yakın, sana bir çift lafım var. Yedi kainata bedel. Niyazi merakla arkadaşının yanına sokuldu. Anlat be. Tabii anlatacağım. Siz bana geçende ne diyordunuz? Benim için enayi, serseri diyordunuz değil mi? Söylesene değil mi? Ne olacak? Bak eğer cigara kağıdı kalınlığında yalanım varsa anamın sütü mekruh olsun. Karılar koğuşu benim güzelliğim yüzünden birbirine girdi. Yalan. Yalanı var mı ulan? Kaşar Melahat dedi ki efendime söyleyeyim, bu oğlanın gözüne kurban olayım dedi. Meydancı Seher de dedi ki onun gözü bana bakar bana dedi. Başladılar veriştirmeye. Yırtık Emine Takunya ile girişti. Fitnat testiyi kaptı. İmanım Ali'ye erkek karıymış. Çekilin dedi. Hüsnücüğümü kimselere vermem dedi. Daha başka laflar da dedi. Sonra efendim kavga büyüdü. Hep benim için ha. Atma ulan atma. Bak eğer hilafım varsa akrep kanı iftarım olsun. İşte ben öyle adamım. Asıl serseri sizin gibisine derler. Bunu böylece aklına koyarsanım. Bir daha Fesyen Hüsnü dediler mi, 8 adımdan 8 selam vereceksin. 4'ü farz, 4'ü sünnet. İşte o kadar. Aşk çilesi. Mapushaneye gelen ve oradan dışarıya gönderilen mektuplar her daim idarenin kontrolünden geçer. Evrak kalemindeki memurlardan biri de bu işe görevlendirilmiş ama bazen onun çok işi olursa mektupları öteki memurlar da kontrol ederler. Amaç hükümlünün dışarısı ile gizli bir ilişki kurmasını önlemek. Mektupları kontrol eden memur bazen bu işle uzun süre uğraşmaz. Bu yüzden hem gelen hem de giden mektuplar günlerce masaların üstünde sürünür. Nihayet sızlanmalar alır yürür. Müfettiş gelir, hükümlüleri dinler, tutanak yapıp gider. İşler de 10 gün için yoluna girer, sonra yine eski biçim. Mektup kontrolü işini mapushanenin mutemedi yapardı. Ama adamın başında bin bir dert bulunduğu için bunca yükün altından kolay kolay kalkamıyordu. Sonunda başgardiyanla anlaştı. Bu anlaşmaya göre başgardiyan bütün mektupları okuyacak, zarflarını yapıştıracak, arkalarını kontrol edilmiş diye mühürleyecek, postaneye yollayacak, gelen mektupları da iyice inceledikten sonra sahiplerine verecek. Buna karşılık muhtemet de başgardiyana ay başında maaşından kesmek şartıyla ve 20 lirayı geçmemek üzere vereceği borç para için 10 para faiz almayacak. O günden sonra mektupları başgardiyan kontrol etmeye başladı. Bu muhtemetle kendisi arasında yapılmış özel bir anlaşma idi. Müdüriyetin bundan haberi yoktu. Başgardiyan akşam olup da koğuş kapılarını kilitledikten sonra makamına gelir, zarfları önüne yığar, hepsini bir bir okumaya koyulurdu. Bu iş ilk zamanlarda pek sıkıcı olmamakla beraber sonra zorlaştı. Ama başgardiyan bunun da kolayını bulmakta gecikmedi. Dördüncü koğuşta okumaktan yana yıldırım gibi atik bir hidayet vardı. Başgardiyan akşamları hidayeti koğuşa kilitlemiyor, kendi odasına götürüp mektupları ona kontrol ettiriyor, sonra da bir çay içiriyordu. Yatma saati gelince de gece devriyesi Ramazan götürüp hidayeti koğuşa koyuyordu. Gene böyle bir akşam masanın üstüne zarflar yığılmıştı. Bir yandan hidayet okuyor, bir yandan da başgardiyan mektupları damgalıyordu. Ama hidayet bu işe eni konu hile katmıştı. Kendi ahbaplarının mektubunu şöyle bir gözden geçiriyor, kapadıktan sonra iyidir deyip başgardiyana uzatıyordu. Bir aralık hidayet mektuplardan birinin üstünde çok durdu. Sonra gülerek başgardiyana uzattı. Kaşar Melahat'in mektubu dedi. Bak neler yazıyor. Neler yazıyor? Kurt dökmeye hasretmiş. Okusana şunu be. Hidayet mektubu baş tarafından okumaya başladı. Canımın içi, civan Tevfikciğim. Evvela mahsus selam ederim. Tevfik, vallahi hapis bana hiç koymuyor. Asıl ayrılık canıma tak dedi. Tevfik be, ben mopsa düşünce 23 numaradaki zileli Necla benim odama taşınmış. Benim için artık o mapustan çıksa da bu eve gelemez diyesiymiş. Tevfik doğru mu bu laf? Bunu Kezban anneden bir sor da bana yaz Tevfik. Tevfikciğim, ben bir şey daha duydum. Sen şimdi sözde benden bıkmışsın, Gülizar'ın evindeki Perizat'a balta oluyormuşsun. Hiç ummam ama erkek kısmına dünyada güven olmuyor. O Perizat şırfıntısı sana yar olmaz oğlum. Sen benim gibisini biraz zor cana bulursun. Hem bir şey daha söyleyeyim. Perizat için 2 senedir iğneye gidiyor derlerdi. Ona göre kendini kolla yani Tevfik. Ciğerparem Tevfik. Kezban annenin evinde hani bir Tarsuslu Nebahat var ya, hani yüzünde 3 tane ustura çizgisi var, hatırladın mı? İşte o Nebahat'te benim bir tarafta entarim vardı. Ben mopusa düştüm diye şıllık karı entariciğimi leşe çevirmesin. Onu ondan al da Kezban anneye teslim et. Tevfik bir de Kezban anneden alacağım var. Onu da iste ne olur. Ben son günü 22 marka işlemiştim. 33 lira eder. 12,5 ile bana bir rugan terlik alıp yollamış. 20,5 isterim. Benim paramı yemeye kalkmasın. Ben adama para yedirmem. Öyle söyle Tevfik. Tevfikciğim. Benim 43 günüm daha var. Eylül'ün haftasında dışarıdayım. O geceyi muhakkak seninle geçirmeliyiz. Hacer'in evine gideriz. 3 gün dışarı çıkmayız. Benim nasıl erkek karı olduğumu o vakit anlarsın. Ufak tefeyim ama hünerim çoktur. Seninle geçirdiğimiz son günün tadı hala damağımda. Bir türlü unutamıyorum Tevfik. Allah razı olsun. O gece beni yemiştin. Ye canımın içi, ye afiyet olsun. Melahat'in sana kurban olsun. Her gece rüyamdasın Tevfik. Hele dün gece. Hiç sorma ciğerimin köşesi. Beni aldın aldın yere vurdun. Hidayet mektubu okurken başgardiyan ceketinin düğmelerini iliklemeye başladı. Sonra altındaki sandalyeyi iterek ayağa kalktı. Hidayet bir durakladı. Ne o abicim dedi, bir yere mi gidiyorsun? Sen öteki mektupları oku, ben gelinceye kadar hepsini tamamla. Gidip şu Melahat'ı göreyim bir posta, derdi neymiş anlayayım, çabuk gelirim. Rahmetli. Dışarıdan bakınca mapushane 4 duvarla çevrili, kale örneği bir yer gibi görünür. İçindeki büyük koğuşlarıyla, bahçeleriyle, ara duvarlarıyla, dükkanlarıyla, türlü türlü insanlarıyla adeta bir ilçe merkezi gibidir. O vakitler mapushanenin 2. münferit denilen bölümünde 100 kadar hükümlü yatardı. Bunlar birbirine bitişik 26 odaya dörder dörder dağıtılmışlardı. Akşamları hükümlüler sayıldıktan sonra kapılar kapandı mı herkes bir havadır tuttururdu. Odalarda geceleri kimi vakit çay pişirilip sohbet edilir, kimi vakit kumar oynanır, kimi vakit esrar içilirdi. Genel koğuşlarda mapusları tavan pencerelerinden kontrol eden gece gardiyanları bulunmasına rağmen münferitleri ancak avluya bakan pencerelerden kontrol etmek mümkün olurdu. Mapuslar da bunu bildikleri için odanın pencereden görünmeyen köşesine çekilip istediklerini yaparlardı. Bununla beraber mapushane idaresi ayrıca mapusları içeriden kontrol etmek için de bir örgüt kurmuştu. Her koğuşta her münferitle hükümlüler arasında seçilmiş bir ekip başı idarenin yardımcısı olarak iş görür, öteki hükümlüler de onun emirlerini dinlemeye zorunlu tutulurdu. 2. münferitte ekip başı Şevki Bey bir akşam dostlarıyla beraber oturmuş, çaydanlığı gaz ocağının üstüne yerleştirmiş, misafirleriyle sohbete dalmıştı. Odanın kapısı usulca açıldı, içeriye aralıktan sızarcasına meydancı hırsız Selim girdi. Bir temenna çaktıktan sonra ekip başına ''Bey baba'' dedi. ''26 numarada yatan İsmail Ağa sizlere ömür.'' Ekip başı şöyle bir omuzlarını silkeledi. Vah vah. Ama herif zaten kaç gündür can alıp can veriyordu. Sonra misafiri Balcı Baba'ya döndü. Lafın nerede kaldığını unutma dedi. Ben şunun gidip de çenesini bağlatayım. Şimdi gelirim. Topukları aşına aşına yerle bir olmuş takunyalarını ayağına taktı. Ölen İsmail Ağa 70'lik bir ihtiyardı. 12 yıla çarptırılmıştı. 12 yıldan beri de yatıyordu. 3 gün sonra çıkacaktı. Ama son günlerinde adam akıllı perişan olmuştu. Duvarları yeri taş, kapısı demir bir odada uzun süre yata yata çürümüştü. Son aylarda da artık yürüyemez olmuştu. Musluğa götürmek için öteki arkadaşları kollarına girerler, sürükleye sürükleye yürütürlerdi. Hastalıktan dizlerinin üstünde duracak dermanı kalmamıştı. 24 saatte bir verilen bir kase yemek onu yaşatmaya yetmemişti. Hele son günlerde iskeletleşmiş vücudunu kımıldatmaya bile gücü kalmamıştı. Tek dileği demir kapının dışına çıkabilmekti. Çıktıktan sonra oracıkta ölse bile umursamayacaktı. Ölmeden birkaç gün önce değneğine dayanarak inleye inleye duvarlara tutuna tutuna musluğa giderken, hükümlülerin ipe sapa gelmez takımından bir iki kopuk ihtiyarın pantolonunun arkasına gazete kağıdını kuyruk gibi vurarak iğnelemişler. Ucundan da kibritle tutuşturmuşlardı. İhtiyar yapmayın diyecek gücü dudaklarında bulamadığı için iki büklüm duvara yaslanmış, başını yana çevirerek hüzünlü bakışlarla kağıdın yanıp bitmesini beklemişti. Kimi vakitte eşek şakası yaparlar, ihtiyarın yere yuvarlanacağını bildikleri halde ense köküne bir sille indirerek merhaba moruk deyip geçerlerdi. Ama işte en sonunda ölmüştü. Ekip başı rahmetlinin odasına girdiği zaman baş ucunda öteki mahpuslarda toplanmıştı. Hepsinin yüzünde gerçek bir üzüntünün çizgileri vardı. Ne de olsa acıyorlardı. Seneler senesi ahbaplık etmişler, beraber sevinmişler, beraber acı çekmişlerdi. Pide gibi yatağında kıvrılıp kalmış iskeletleşmiş kafası kirden simsiyah kesilen yastığın içine gömülmüştü. Muşambalaşmış çoraplarının tabanı yoktu. Yer yer çatlamış ayakları kaplumbağa kabuğuna benzer bir renk almıştı. Çuval parçalarıyla yamalanmış elbiselerine paçavra diyebilmek için aşağı yukarı bir yıl daha kullanılması gerekliydi. Ekip başı sağına soluna şöyle bir göz gezdirdi. Ölünün çenesini sarının üstüne kırmızı benekli bir mendille bağlamışlardı. Gözleri hafifçe aralıktı. Onunla bir odada yatanlardan Keş Hasan ekip başına "Bey baba" dedi. "Bunu buradan bu akşam alsınlar. Ben dünyada cenaze ile koyun koyuna yatamam. Kim alacak birader? Sabah olunca idareye haber veririz, alır götürürler. Sabaha kadar ne olacak? Canım şuraya kapının arkasına koyarız. Üstüne de bir şey örteriz. Bunda ürkecek ne var sanki? Dünyada olmaz. Sen bir yol gece gardiyanına seslen bakalım." Odada yatan öteki hükümlüler de bu işe razı olmuyorlardı. Ekip başı çaresiz pencereye gitti, avluya doğru seslenmeye başladı. "Gardiyan, gardiyan, ölü var." Ama dışarılarda ses seda yoktu. "Gardiyan, adam öldü, gardiyan." 8-10 defa seslendikten sonra gece nöbetçisi avludan cevap verdi. "Ne bağırıyorsun be? Ne var? Adam mı öldü sanki?" "Adam öldü, adam." Gardiyan biraz duraladı, sonra bir daha sordu. "Adam mı öldü?" "Bizim İsmail Ağa öldü yahu." "Hangi İsmail Ağa be?" "Hani şu 26 numaradaki yatalak öldü. Eceliyle öldü." "Ha, şu mu? İhtiyar herif ha?" "Evet, evet, o öldü." Gardiyan biraz düşündü. "Zaten ihtiyardı" dedi. "Ne zaman öldü?" "Biraz önce ruhunu teslim etmiş." "İhtiyarlık birader, elbette ölür." "Cenazesini almayacak mısınız?" "Yarın, yarın. Şimdi herifi alıp nereye götüreceğim?" "Canım revirden bir sedye göndersene." "Sedye göndermek kolay ama ölüyü nereye koyacağız birader? Ben eve mi götüreyim? Ölü koyacak yer varmış gibi söylüyorsun. Amma da adamsın be." "Ama Keş Hasan beraber yatmam diyor." "Keş Hasan da hangisi?" "Hani şu karının koynuna esrar saklayan." "Ha, şu Hasan neden yatmazmış?" "Ölüden korkarmış." "O eşek oğluna söyle, ölü kısmından insana zarar gelmez. Ne gelirse dirilerden gelir." Ekip başı içeriye Keş Hasan'a döndü. "Ölüden insana zarar gelmez diyor." "Sen onun lafına boş ver Şevki ağabey. Alırsa alır, almazsa ben götürüp abdesthaneye bırakırım. Kanunda ölü ile yan yana yatmak yazılı değil. Ceza ise cezamızı çekiyoruz. Ama ölü ne demek oluyor?" Şevki Bey tekrar pencereye döndü. "Gardiyan, sen beni dinle de gel şunu al. Yarın şikayet filan olmasın." Bu söz etkisini yaptı. "Dur bakayım, şu kadınların saatini kurayım da sonra gider revire söylerim. Doktorun çırağı şişman adam var ya, ona yollayayım bari. Sedye de gönder, olur." Keş Hasan adam akıllı sinirlenmişti. Odaya Terzi Fazlı girdi. Elinde küçük bir kelamı kadim vardı. "Şöyle açılın bakalım," dedi. "Herife bir Yasin okuyalım. Ne de olsa Müslümandır, Allah'ın kuludur." Ekip başı kenara çekildi. Ötekiler de duvar dibine dizildiler. Fazlı şapkasının siperini arkaya çevirerek tahta iskemleye çökerken ölüde bir kımıldama başladı. İlkin sağ kolu oynadı, sonra dudakları kımıldadı. Fazlı ayağındaki takunyaları fırlattığı gibi "aman Allah" diyerek soluğu dışarıda aldı. Öteki mahpuslar da birbirlerini çiğneyerek kaçışıyorlardı. Yalnız hükümlülerden bir tanesi Kürt Recep böyle şeylere metelik vermezdi. "Ne oluyorsunuz yahu, karı mısınız nesiniz?" diyerek odaya girdi. Ondan cesaret alan ötekiler de peşinden geliyorlardı. İhtiyar adam akıllı canlanmıştı. Yatağın içinde doğrulmaya çalışıyordu. Zahar bir baygınlık geçirmişti de ötekiler öldü sanmışlardı. Herkes sevindi. İhtiyarın olup bitenlerden haberi yoktu. Elini kirli yastığın altına sokarak cigara paketini aradı, bulamayınca telaşlandı. "Cigaram, cigaram vardı," diye yüzünü buruşturarak yalvardı. Balcı baba gündüz verdiydi. Yastığı kaldırıp aradılar, paket uçmuştu. Ekip başı çıkıştı. "Hangi hergele yürüttü herifin cigarasını?" Kimse ses çıkarmadı. Yalnız hırsız Selim kıpkırmızı olmuş önüne bakıyordu. 19. ayrımın sonu, sayfa 336.